İkinci ayrım. Temel olan ve üzerinde araştırma yapabileceğim iki teorik fizik alanı olduğunu düşünüyordum. Biri kozmoloji, çok büyüğün incelenmesi, diğeri temel parçacık fiziği, çok küçüğün incelenmesiydi. Ancak temel parçacıkların daha az çekici olduğunu düşünüyordum. Çünkü o zamanlar bilim insanları çok sayıda yeni parçacık buluyordu. Ama doğru dürüst bir kuram yoktu. Tüm yapabildikleri botanikteki gibi parçacıkları aileler halinde düzenlemekti. Diğer taraftan kozmolojide iyi tanımlanmış bir kuram Einstein'ın genel görelilik kuramı vardı. O zamanlar Oxford'da kozmoloji üzerinde çalışan kimse yoktu. Ancak Cambridge'de zamanın en tanınmış Britanyalı astronomu Fred Hoyle vardı. Bu nedenle Hoyle'a doktora yapmaya başvurdum. Birinci dereceyi kazanmam koşuluyla Cambridge'de araştırma yapma başvurum kabul edildi. Fakat beni sıkan bir şey oldu. Denetmenim Hoyle değil, adını duymamış olduğum Dennis Sayama isimli bir adamdı. Ancak sonunda bunun en iyisi olduğu ortaya çıktı. Hoyle uzun süre yurt dışında oluyordu ve büyük olasılıkla onu pek fazla göremeyecektim. Diğer taraftan Sayama oradaydı ve sık sık onun fikirlerine katılmasam da her zaman teşvik ediciydi. Daha önce okulda veya Oxford'da fazla matematik çalışmamış olduğum için başlangıçta genel görelilik kuramı çok zor geldi ve fazla ilerleyemedim. Ancak Oxford'daki son yılımda hareketlerimin oldukça hantallaştığını fark etmiştim. Cambridge'e gidişimden kısa süre sonra bana ALS, amyotrofik lateral skleroz ya da İngiltere'de bilindiği şekliyle motor nöron hastalığı teşhisi kondu. Birleşik Devletler'de bu hastalığa Lou Gehrig hastalığı da denir. Doktorlar hiçbir tedavi ya da daha fazla kötüleşme olmayacağı şeklinde bir teminat veremiyorlardı. Başlangıçta hastalık oldukça hızlı ilerliyor göründü. Araştırma çalışmasını yapmam pek anlamlı görünmüyordu. Çünkü doktoramı bitirmeye yetecek kadar uzun süre yaşamayı beklemiyordum. Ancak zaman geçtikçe hastalık yavaşlar gibi oldu. Ayrıca genel görelliği anlamaya ve çalışmamda ilerlemeye başladım. Fakat gerçekte farkı yaratan şey ALS teşhisi konduğu günlerde tanışmış olduğum Jane White adlı bir kızla nişanlanmamdı. Bu bana uğruna yaşanacak bir şey verdi. Evleneceksek bilişim olması gerekiyordu ve bilişim olması için doktorumu bitirmek zorundaydım. Bu yüzden yaşamımda ilk defa çalışmaya başladım. Şaşırtıcı bir şekilde bunu sevdiğimi fark ettim. Belki bunu çalışma diye isimlendirmek doğru olmaz. Birisi bir keresinde şöyle söylemişti. Bilim insanları ve fahişeler hoşlandıkları şeyleri yapmaları karşılığında para alırlar. Gonville ve Case College'da öğretim üyeliği için başvuruda bulundum. Başvurumu Jane'in daktilo edeceğini umuyordum. Fakat Cambridge'e beni görmeye geldiğinde kolu kırılmış ve alçıdaydı. Gerekenden daha az cana yakın davranmış olduğumu kabul etmeliyim. Ancak sol koluydu. Bu yüzden ben söylerken başvurumu yazmayı başardı ve sonra bir başkasının daktilo etmesini sağladı. Başvurumda çalışmamla ilgili referans verebilecek iki kişinin adını vermem gerekiyordu. Denetmenim Herman Bondi'den bunlardan biri olmasını istememi önerdi. Bondi o zamanlar Londra King's College'da matematik profesörü ve genel görelilik uzmanıydı. Birkaç defa onunla karşılaşmıştım ve Proceedings of the Royal Society dergisinde yayınlanmak üzere yazdığım bir yazının teslimini o yapmıştı. Cambridge'de yaptığı bir konuşmadan sonra ona isteğimi söyledim. Bana belirsiz bir şekilde baktıktan sonra "Evet, olur," dedi. Beni anımsamadığı açıktı. Çünkü kolej ona referans için yazdığında benim adımı duymadığı yanıtını verdi. Bugünlerde kolej öğretim üyeliği için başvuran o kadar çok kişi var ki adayın referans gösterdiği kişilerden biri onu tanımadığını söylerse şansı kalmaz. Fakat o zamanlar daha sakin zamanlardı. Kolej referans gösterdiğim kişinin utandırıcı yanıtını bana yazdı. Bunun üzerine denetmenim Bondi'ye gidip onun belleğini tazeledi. O zaman Bondi bana büyük olasılıkla hak ettiğinden çok daha iyi olan bir referans yazdı. İşe kabul edildim ve o zamandan beri Case College'da öğretim üyesiyim. Öğretim üyesi olmam Jane'le evlenebileceğim anlamına geliyordu. Bunu Temmuz 1965'te gerçekleştirdik. Bir haftalık balayı süremizi Suffolk'ta geçirdik. Maddi gücüm ancak ona yetiyordu. Daha sonra New York'un taşra kesimindeki Cornell Üniversitesi'nde genel görelilik konulu bir yaz okuluna gittik. Bu bir hataydı. Gürültücü küçük çocukları olan çiftlerle dolu bir yurtta kaldık ve bu evliliğimize gerilim verdi. Ancak diğer yönlerden yaz okulu benim için çok yararlı oldu. Çünkü alanımda önde gelen insanların birçoğuyla tanıştım. 1970'e kadar araştırmam kozmoloji büyük ölçekte evrenin incelenmesi üzerineydi. Bu dönemde en önemli çalışmam tekillikler üzerindeki çalışmamdı. Uzak galaksilerin gözlemlenmesi onların bizden uzaklaştığını gösteriyor. evren genişlemektedir. Bu galaksilerin geçmişte birbirlerine daha yakın olmuş oldukları anlamına geliyor. O zaman şu soru gündeme gelir. Geçmişte tüm galaksilerin birbirlerinin üzerinde olduğu ve evrenin yoğunluğunun sonsuz olduğu bir zaman var mıydı? Ya da galaksilerin birbirlerine çarpmayı önlemeyi başardığı daha önceki bir büzülme aşaması var mıydı? Belki birbirlerinin yanından uçup geçtiler ve birbirlerinden uzaklaşmaya başladılar. Bu soruya yanıt vermek yeni matematik teknikler gerektiriyordu. Bunlar 1965 ile 1970 yılları arasında esas olarak Roger Penrose ve benim tarafımdan geliştirildi. Penrose o zamanlar Londra Big Bang College'daydı. Şimdi Oxford'dadır. Biz bu teknikleri eğer genel görelilik kuramı doğruysa geçmişte bir sonsuz yoğunluk durumunun var olması gerektiğini göstermek üzere kullandık. Sonsuz yoğunluk durumu büyük patlama tekilliği olarak isimlendirilir. Bu eğer genel görelilik kuramı doğruysa bilimin evrenin nasıl başlamış olduğu konusunda öngörüde bulunamayacağı anlamına gelecekti. Ama benim daha sonraki çalışmalarım eğer çok küçüğün teorisi, kuantum fiziği kuramı dikkate alınırsa evrenin nasıl başlayacağı konusunda öngörüde bulunmanın mümkün olduğunu göstermektedir. Genel görelilik aynı zamanda kütleli yıldızların nükleer yakıtlarını bitirdiklerinde kendi üzerlerine çökeceği öngörüsünde bulunur. Penrose ile benim yaptığım çalışma onların sonsuz yoğunlukta bir tekilliğe ulaşmalarına kadar çökmeye devam edeceklerini göstermiştir. Bu tekillik en azından yıldız ve onun üzerindeki herhangi bir şey için zamanın bir sonu olacaktır. Tekilliğin kütle çekim alanı o kadar büyük olur ki ışık onun çevresindeki bölgeden kaçıp kurtulamaz. Kütle çekim alanı tarafından geriye çekilir. Kendisinden kaçıp kurtulmanın mümkün olmadığı bölgeye kara delik, onun sınırına da olay ufku denir. Olay ufkundan kara deliğin içine düşen herhangi bir şey veya herhangi bir kişi tekillikte zamanın sonuna gelecektir. 1970 yılında bir gece kızım Lucy'nin doğumundan kısa süre sonra yatarken kara delikler üzerinde düşünüyordum. Birdenbire Penrose ve benim tekillikleri kanıtlamak için geliştirmiş olduğumuz tekniklerin birçoğunun kara deliklere uygulanabileceğini kavradım. Özel olarak kara deliğin sınırı olay ufkunun alanı zamanla azalamazdı. Ve iki kara delik çarpıştıkları ve tek bir delik oluşturmak üzere birleştiklerinde en son deliğin ufkunun alanı başlangıçtaki kara deliklerin ufuklarının alanlarının toplamından daha büyük olacaktı. Bu çarpışmada yayılabilecek enerji miktarına önemli bir sınır getiriyordu. O kadar heyecanlanmıştım ki o gece pek uyuyamadım. 1970'ten 1974'e kadar esas olarak kara delikler üzerinde çalıştım. Fakat 1974 yılında belki de en şaşırtıcı keşfimi yaptım. Kara delikler tamamen kara değildirler. Maddenin küçük ölçekli davranışı dikkate alındığında parçacıklar ve ışınım bir kara delikten dışarıya sızabilir. Kara delik sanki bir sıcak cisim gibi ışınım yayar. 1974 yılından beri genel görelilik ve kuantum mekaniğini tutarlı bir teori halinde birleştirmeye çalışıyorum. Bunun bir sonucu benim Santa Barbara, Kaliforniya Üniversitesi'nden Jim Hartle'la 1983 yılında yaptığım şu öneri oldu. Hem zaman hem de uzay boyut olarak sonludurlar. Fakat bir sınıra veya kenara sahip değildirler. Onlar yeryüzünün yüzeyi gibidirler fakat iki boyutları daha vardır. Yeryüzünün yüzeyi alan olarak sonludur fakat bir sınırı yoktur. Tüm yolculuklarımda dünyanın kenarından düşmeyi başaramadım. Eğer bu öneri doğruysa hiçbir tekillik olmaz ve bilimin yasaları evrenin başlangıcı da dahil olmak üzere her yerde geçerli olur. Evrenin başlayış şekli bilimin yasaları tarafından belirlenmiş olur. Ben evrenin nasıl başlamış olduğunu keşfetme tutkum konusunda başarılı olmuş olurum. Fakat hala neden başlamış olduğunu bilmiyorum. 3. ALS deneyimi. Ekim 1987'de Birmingham'da Britanya Motor Nöron Hastalığı Derneği konferansında yapılan bir konuşmanın metnidir. Bana sık sık ALS hastalığınız olması sizde nasıl bir duygu yaratıyor diye soruluyor. Bunun yanıtı fazla bir şey değildir. Mümkün olduğu kadar normal bir yaşam sürdürmeye, durumumu düşünmemeye ve durumumun yapmamı engellediği şeyleri sayısı o kadar çok değil için üzülmemeye çalışıyorum. Motor nöron hastalığına sahip olduğumu öğrenmek benim için büyük bir şok oldu. Bir çocuk olarak hiçbir zaman fiziksel becerilerde iyi değildim. Top oyunlarında iyi değildim ve belki bu nedenle spor veya fiziksel faaliyetlerle fazla ilgilenmiyordum. Fakat Oxford'a gittiğim zaman durumun değiştiği görüldü. Dümencilik ve kürekçilik yaptım. Bot yarışı standardında değildim fakat kolejler arası yarışma düzeyinde oldum. Fakat Oxford'daki 3. yılımda gittikçe daha fazla hantallaşmaya başladığımı fark ettim ve bir iki defa görünürde bir neden yokken düştüm. Ancak ertesi yıl Cambridge'e başladığımda babam durumu fark etti ve beni aile doktoruna götürdü. O da beni bir uzmana gönderdi ve 21. yaş günümden kısa süre sonra testler için hastaneye gittim. Orada 2 hafta kaldım ve bu süre içinde çok çeşitli testlerden geçtim. Kolumdan bir kas örneği aldılar, elektrotlar taktılar, omurgama X ışını ve diğer biçimlerdeki ışınımı geçirmeyen bir sıvı enjekte ettiler. Ve onlar yatağa eğerken X ışınlarıyla sıvının aşağı yukarı gidişini izlediler. Tüm bunlardan sonra bana neyim olduğunu bilmediklerini ama multiple skleroz olmadığımı, benim durumumun tipik olmayan bir durum olduğunu söylediler. Ancak hastalığımın kötüleşmeye devam etmesini beklediklerini ve bana vitaminler vermekten başka yapabilecekleri bir şey olmadığını anladım. Vitaminlerin fazla bir etkisi olmasını beklemediklerini görebiliyordum. Daha fazla ayrıntıyı sormak içimden gelmedi çünkü ayrıntıların kötü olduğu açıktı. Birkaç yıl içinde beni öldürmesi olası, tedavisi olmayan bir hastalığım olduğunu kavramak bir şok gibiydi. Böyle bir şey nasıl benim başıma gelebilirdi? Neden böyle kesilip atılmalıydım? Ancak hastanedeyken karşımdaki yatakta bildiğim kadarıyla kan kanserinden ölen bir çocuk görmüştüm. Hoş bir görünüm olmamıştı. Benden daha kötü durumda insanların olduğu açıktı. En azından benim durumum beni hasta etmiyordu. Kendime üzülme eğilimi duyduğumda o çocuğu anımsarım. Bana ne olacağını veya hastalığın ne kadar hızlı ilerleyeceğini bilmeden boşlukta duruyordum. Doktorlar bana Cambridge'e dönmemi ve yeni başlamış olduğum genel görelilik ve kozmoloji araştırmama devam etmemi söylediler. Fakat fazla matematiksel temelim olmadığı için iyi ilerleyemiyordum. Ve ne de olsa doktoramı bitirmeye yetecek kadar uzun süre yaşayamayabilirdim. Kendimi biraz trajik durumda hissediyordum. Wagner dinlemeye koyuldum fakat çok fazla içtiğim şeklinde dergilerde çıkan haberler abartmalıdır. Sorun şu ki, bu bir defa bir yazıda söylendi, diğer yazılar kopyaladı. Çünkü iyi bir öykü oluşturuyordu. Basında o kadar çok çıkmış olan bir şeyin doğru olması gerekir düşüncesi yaygındır. O zamanlar rüyalarım oldukça sıkıntılıydı. Durumum teşhis edilmeden önce yaşamdan çok sıkılmıştım. Yapmaya değer hiçbir şey yok gibi görünüyordu. Fakat hastaneden çıkışımdan kısa süre sonra rüyamda idam edilecek olduğumu gördüm. Birdenbire cezam ertelenirse yapmaya değer çok şey olduğunu kavradım. Çeşitli defalar gördüğüm bir başka rüya da başkalarını kurtarmak için hayatımı feda ediyordum. Sonunda nasıl olsa öleceksem bu bir işe de yarayabilirdi. Fakat ölmedim. Aslında geleceğimin üzerinde asılı bir bulut olmasına karşın beni şaşırtacak bir şekilde mevcut yaşamdan eskisinden daha çok tad aldığımı fark ettim. Araştırmamda ilerlemeye başladım. Nişanlandım ve evlendim. Cambridge Case College'da öğretim üyeliği görevine alındım. Case'de öğretim üyeliği benim acil iş problemimi çözdü. Teorik fizik alanında çalışmayı seçmiş olmakla şanslıydım. Çünkü bu benim durumumun ciddi bir engel olmayacağı birkaç alandan biriydi. Ve yetersizliğimin arttığı günlerde bilimsel saygınlığım artmış olduğu için de şanslıydım. Bu insanların bana ders vermek zorunda olmadan yalnızca araştırma yapmak zorunda olduğum bir dizi pozisyon önermeye hazır oldukları anlamına geliyordu. Ev bulma konusunda da şanslıydık. Evlendiğimizde Jane hala Londra'da Westfield College'da öğrenciydi. Bu yüzden hafta içinde Londra'ya gitmek zorundaydı. Bu benim kendi kendime bakabileceğim ve uzun süre yürüyemediğim için merkezi bir yerde olacak bir ev bulmamız gerektiği anlamına geliyordu. Okula yardımcı olup olamayacaklarını sordum. O zamanki muhasebe müdürü tarafından öğretim görevlilerine ev bulmada yardım etmemenin okulun politikası olduğu yanıtı verildi. Bu nedenle pazar yerinde inşa edilmekte olan bir grup yeni daireden birinde kiracı olmak üzere adımızı yazdırdık. Yıllar sonra o dairelerin gerçekte okula ait olduğunu keşfettim. Fakat onlar bunu bana söylemediler. Ancak Amerika'da geçirdiğimiz yazdan okula döndüğümüzde dairelerin hazır olmadığını gördük. Muhasebe müdürü büyük bir taviz olarak lisansüstü öğrencilerin kaldığı bir yurtta bir oda teklif etti. Bize normal olarak bu odadan bir gece için 12 şilin 6 peni alıyoruz ama 2 kişi kalacağınız için 25 şilin alacağız dedi. Orada yalnızca 3 gece kaldık. Daha sonra üniversite departmanından yaklaşık 100 metre ötede küçük bir ev bulduk. Bu ev bir başka koleje aitti ve o kolejin öğretim görevlilerinden birine verilmişti. Evi kiralayan öğretim görevlisi son günlerde banyoda bir eve taşınmıştı ve kendi kira döneminin kalan 3 ayı için evi bize devren kiraya verdi. Bu 3 ay içinde aynı yolda boş duran bir başka ev bulduk. Bir komşu Dorset'ten evin sahibini çağırdı ve genç insanlar ev ararken bu evin boş kalmasının bir skandal olduğunu söyledi. Böylece ev sahibi evi bize verdi. Orada birkaç yıl yaşadıktan sonra onu satın almak istedik ve okuldan ipotekli kredi desteği isteğinde bulunduk. Okul keşifte bulundu ve o evin iyi bir risk olmadığı sonucuna vardı. Sonunda bir inşaat topluluğundan ipotekli kredi aldık ve ailem evi yeniden düzenlememiz için bize para verdi. Orada 4 yıl daha merdivenlere çıkmam çok zorlaşana kadar kaldık. O zamana kadar kolej bana daha çok değer verir oldu ve farklı bir muhasebe müdürü vardı. Bu yüzden bize sahibi oldukları bir evde zemin katı daireyi önerdiler. Burası benim için çok uygun oldu çünkü büyük odaları ve geniş kapıları vardı. Üniversite departmanıma veya koleje elektrikli sandalyemle gidebileceğim kadar merkezi bir yerdeydi. Burası ayrıca 3 çocuğumuz için de iyi oldu çünkü okul bahçıvanlarının baktığı bir bahçeyle çevriliydi. 1974 yılına kadar kendim yemek yiyebiliyor ve yatıp kalkabiliyordum. Jane dışarıdan yardım almadan bana bakmayı ve iki çocuk yetiştirmeyi başardı. Ancak daha sonraları her şey daha zorlaştı. Bu yüzden araştırma öğrencilerimden birinin bizimle kalması uygulamasına başladık. Ücretsiz kalacak yer sağlama ve benim yoğun ilgim karşılığında bana yatıp kalkmamda yardım ediyorlardı. 1980 yılında sabah ve akşam 1 veya 2 saat için gelen kamu adına çalışan ve özel sağlık kuruluşlarından hemşirelerin yardımını alma uygulamasına geçtik. Bu durum 1985 yılında zatüreye yakalanmama kadar sürdü. Bir nefes borusunu açma ameliyatı geçirmem gerekti ve o zamandan sonra 24 saat hasta bakıcı bakımına gereksinim duyar oldum. Bu çeşitli kuruluşlardan gelen bağışlar sayesinde mümkün oldu. Ameliyattan önce konuşmam daha belirsiz olmaya başlamıştı. Öyle ki yalnızca beni iyi tanıyan insanlar anlayabiliyorlardı. Ama en azından iletişim kurabiliyordum. Bir sekretere dikte ettirerek bilimsel yazılar yazdım ve benim sözcüklerimi daha net şekilde tekrarlayan bir çevirmen kanalıyla konferanslar verdim. Ancak nefes borusunu açma ameliyatı benim konuşma yeteneğimi tümden kaldırdı. Bir süre için iletişim kurabildiğim tek yol, biri bir harf kartındaki harflerden doğru olana işaret ettiğinde kaşlarımı kaldırarak harf harf sözcükleri oluşturmaktı. Bilimsel bir yazı yazmayı bırakalım, böyle bir sohbeti sürdürmek bile oldukça zordur. Ancak Kaliforniya'dan Walt Walters adlı bir bilgisayar uzmanı benim kötü durumumu duymuştu. Kendi yazmış olduğu Equalizer adlı bilgisayar programını bana gönderdi. Bu program elimdeki bir düğmeye basarak ekrandaki bir dizi menüden sözcükler seçmeme olanak veriyordu. Program aynı zamanda bir baş veya göz hareketiyle de kontrol edilebilmekte. Söylemek istediğimi oluşturduktan sonra onu bir konuşma stratejisine gönderebiliyorum. Başlangıçta Equalizer programını sadece bir masaüstü bilgisayarda çalıştırıyordum. Daha sonra Cambridge Adaptive Communications'tan David Mason tekerlekli sandalyeme küçük bir kişisel bilgisayar ve bir konuşma sentezcisi monte etti. Bu sistem benim eskiden olduğundan çok daha iyi şekilde iletişim kurmama olanak sağladı. Dakikada 15 kadar sözcük kullanabiliyorum. Yazdığımı konuşabilirim veya disk üzerinde saklayabilirim. Daha sonra çıktısını alabilir veya geri getirip cümle cümle seslendirebilirim. Bu sistemi kullanarak iki kitap ve bazı bilimsel yazılar yazdım. Ayrıca bazı bilimsel ve popüler konuşmalar da yaptım. Bunların hepsi iyi geçti. Kanımca bu büyük ölçüde Speech Plus tarafından yapılmış olan konuşma sentezcisinin kalitesinden kaynaklanıyor. İnsanın sesi çok önemlidir. Eğer peltek bir sesiniz varsa insanların size zihinsel yetersizliği olan bir kişi gibi muamele etmesi olasıdır. Bu sentezci şimdiye kadar duyduğum en iyi sentezcidir. Çünkü tonlama değişikliği yapıyor ve bir Dalek gibi konuşmuyor. Tek sorun bana Amerikan aksanı verilmesidir. Şimdiye kadar bu sesle özdeşleştim. İngiliz aksanlı bir sentezci verilse de bunu değiştirmek istemem. O zaman kendimi farklı bir insan olmuş gibi hissederim. Hemen hemen yetişkin yaşamımın tamamında motor nöron hastalığım oldu. Ama yine de bu benim çok çekici bir aileye sahip olmamı ve işimde başarılı olmamı engellemedi. Bu durum benim eşimden, çocuklarımdan ve çok sayıda başka kişi ve kuruluşlardan aldığım yardımlar sayesindedir. Durumumun bu hastalıkta genellikle olduğundan daha yavaş ilerlemiş olması nedeniyle şanslıyım. Bu kişinin umudunu kaybetmemesi gerektiğini gösteriyor. 4. Bilime karşı halkın tavrı. Ekim 1989'da Prince of Austria's Harmony and Concord ödülünü almam üzerine İspanya Oviedo'da yapılan bir konuşma güncellenmiştir. Beğensek de beğenmesek de içinde yaşadığımız dünya son yüzyılda büyük ölçüde değişmiştir ve gelecek yüzyılda daha da fazla değişme olasılığı yüksektir. Bazı insanlar bu değişiklikleri durdurmak, daha saf ve daha basit bir çağ olarak gördükleri eski çağa geri dönmek istiyor. Fakat tarihin gösterdiği gibi geçmiş o kadar güzel değildi. Modern tıp olmadan yaşamak zorunda olmaları ve kadınlar için doğum yapmanın son derece riskli olmasına karşın ayrıcalıklı bir azınlık için yaşam o kadar kötü değildi. Fakat nüfusun büyük çoğunluğu için berbat, kaba ve kısaydı. Ne olursa olsun insan istese de zamanı daha eski bir çağa getiremez. Bilgi ve teknikler kolayca unutulamazlar. Gelecekteki ilerlemeler de durdurulamaz. Araştırmaya ayrılan tüm hükümet parası kesilse bile şimdiki hükümet bu konuda elinden geleni yapıyor. Rekabetin gücü yine de teknolojide ilerlemeyi sağlar. Ödeme yapılsa da yapılmasa da sorgulayan zihinlerin temel bilimler üzerinde düşünmesi durdurulamaz. Yeni gelişmeleri önlemenin tek yolu yeni olan her şeyi ezen global totaliter bir devlet bulunmasıdır. İnsanların inisiyatif ve yaratıcılığı bunun bile başarılı olamayacağını göstermektedir. Tüm yapabileceği değişimin hızını yavaşlatmak olurdu. Bilim ve teknolojinin dünyamızı değiştirmesini engelleyemiyorsak en azından değişikliklerin doğru yönde olmasını temin etmeye çalışabiliriz. Demokratik bir toplumda bunun anlamı halkın doğru kararlar alabilmek ve bunu sadece uzmanlara bırakmamak için temel bir bilim anlayışına sahip olma gereksinimi olduğudur. Şimdiki durumda halk bilime karşı oldukça kararsız bir tutum içindedir. Bilim ve teknolojideki yeni gelişmelerin getirdiği yaşam standardında düzenli artışı bekler duruma gelmiştir. Ama aynı zamanda bilime güvenmez çünkü onu anlamaz. Bu güvensizlik laboratuvarında bir Frankenstein üretmek üzere çalışan deli bilim adamının karikatür imajında açıkça görülür. Bu aynı zamanda yeşil partilere desteğin arkasındaki önemli bir unsurdur. Fakat halk aynı zamanda bilime, özellikle astronomiye büyük bir ilgi duymaktadır. Bu durum Kozmos gibi televizyon dizilerinin ve bilim kurgunun büyük izleyici kitlesi olmasından anlaşılmaktadır. Bu ilgiyi verimli duruma getirmek ve halka asit yağmuru sera etkisi, nükleer silahlar veya genetik mühendisliği gibi konularda doğru kararlar alabilmek için gereksinim duyduğu bilimsel temeli vermek üzere ne yapılabilir? Açıktır ki yanıt temel okullarda verilen eğitimde yatar. Fakat okullarda bilim çoğu zaman kuru ve ilgi çekici olmayan bir şekilde verilir. Çocuklar sınavlarda geçmek için ezberciliğe yönelirler ve bilimin çevrelerindeki dünya ile ilgisini görmezler. Ayrıca bilim çoğu zaman denklemler şeklinde öğretilir. Denklemler matematiksel fikirleri tanımlamanın kısa, özlü ve doğru bir şekliyseler de insanların çoğunu ürkütürler. Son günlerde bir popüler kitap yazdığımda bana kitaba koyduğum her denklemin satışları yarılayacağı anlatılmıştı. Bir tane denklem koydum. Einstein'ın ünlü denklemi. E eşittir mc kare. Belki de bu denklem olmasaydı iki katı satılacaktı. Bilim insanları ve mühendisler fikirlerini denklemler şeklinde anlatma eğilimine sahiptirler. Çünkü miktarların kesin değerlerini bilme gereksinimi duyarlar. Fakat geri kalanımız için bilimsel gerçeğin niteliksel kavranışı yeterlidir. Ve bu denklemler kullanılmadan sözcükler ve diyagramlarla yapılabilir. İnsanların okulda öğrendikleri bilim temel çerçeveyi sağlayabilir. Fakat şimdi bilimsel ilerlemenin hızı o kadar yüksektir ki lise veya üniversiteden mezun olduktan sonra da her zaman yeni gelişmeler olmaktadır. Okulda hiç moleküler biyoloji veya transistörleri öğrenmedim. Fakat genetik mühendisliği ve bilgisayarlar gelecekte yaşam tarzımızı değiştirmesi en olası olan gelişmelerin ikisidir. Bilim üzerine popüler kitaplar ve dergi yazıları yeni gelişmeleri izlemeye yardımcı olabilir. Ama en başarılı popüler kitap bile nüfusun yalnızca küçük bir bölümü tarafından okunur. Yalnızca televizyon gerçekten kitlesel bir izleyiciye erişebiliyor. Televizyonda bazı çok iyi bilim programları var. Fakat başka bazıları bilimsel araştırma konularını basitçe sihir olarak sunuyor, açıklamıyor veya bilimsel fikirler çerçevesine nasıl uyduklarını göstermiyor. Televizyon, bilim programlarının yapımcıları halkı yalnızca eğlendirmek değil, eğitmek sorumluluğunu da taşıdıklarını kavramalıdırlar. Halkın yakın gelecekte karar vermek zorunda kalacağı bilimle ilişkili konular nelerdir? En acil olanı nükleer silahlar sorunudur. Yiyecek temini veya sera etkisi gibi diğer küresel problemler göreli olarak yavaş etkide bulunurlar. Fakat bir nükleer savaş dünya üzerindeki tüm insan yaşamını birkaç gün içinde sona erdirebilir. Soğuk Savaş'ın sona ermesinin getirdiği Doğu-Batı gerilimindeki gevşeme, nükleer savaş korkusunun halkın bilincinden uzaklaştığı anlamına gelmiştir. Fakat dünyanın tüm nüfusunu defalarca öldürmeye yeterli silahlar bulunduğu sürece bu tehlike vardır. Eski Sovyet devletlerinde ve Amerika'da nükleer silahlar hala kuzey yarıküredeki tüm belli başlı şehirleri vuracak şekilde konumlandırılmışlardır. Küresel bir savaşı başlatmak için yalnızca bir bilgisayar hatası ya da silahları kullanıma sokanların bazılarının bir baş kaldırısı yeterlidir. Göreli olarak küçük güçlerin şimdi nükleer silahlar ediniyor olmaları daha da endişe vericidir. Büyük güçler oldukça sorumlu şekilde davranmışlardır. Fakat Libya, Irak, Pakistan veya hatta Azerbaycan gibi küçük güçlerde böyle güvene sahip olunamaz. Tehlike esas olarak bu tür güçlerin kısa sürede edinebilecekleri, yine milyonlarca kişiyi öldürebilirlerse de pek gelişmemiş olacak nükleer silahlarda değildir. Tehlike iki küçük güç arasında bir nükleer savaşın muazzam depolarıyla büyük güçleri de sürükleyebilmesindedir. Halkın tehlikeyi kavraması ve büyük silah azaltmaları yapılmasını kabul etmeleri için tüm hükümetlere baskı yapması çok önemlidir. Herhalde nükleer silahları tümden kaldırmak uygulanabilir bir şey değildir. Fakat silahların sayısını azaltarak tehlikeyi azaltabiliriz. Eğer bir nükleer savaşı önlemeyi başarabilirsek hepimizi yok edebilecek başka tehlikeler yine vardır. Yabancı bir uygarlığın bizimle bağlantı kurmamış olmasını, uygarlıkların bizim aşamamıza ulaştıklarında kendilerini yok etmeye eğilimli olmalarıyla açıklayan kötü bir şaka vardır. Fakat ben bunun yanlış olduğunu kanıtlayabileceğimize inanmama yetecek kadar halkın duyarlılığına güveniyorum. 5. Bir kısa tarihin kısa tarihi. Bu yazı ilk olarak Aralık 1988'de The Independent'da bir makale olarak yayınlanmıştı. Zamanın kısa tarihi New York Times en çok satanlar kitap listesinde 53 hafta kalmıştır. Ve Britanya'da Şubat 1993 itibariyle Londra The Sunday Times'ın listesinde 205 haftadır bulunuyordu. 184. haftada bu listede en uzun süre kalmayı başarmasıyla ilgili olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Şimdilik kitabın çevrildiği dil sayısı 33'tür. Zamanın kısa tarihi kitabıma karşı gösterilen ilgi beni hala şaşırtıyor. Bu kitap 37 haftadır New York Times'ın ve 28 haftadır Londra The Sunday Times'ın en çok satan kitaplar listesindedir. Britanya'da Birleşik Devletler'den sonra basıldı. 20 dile, eğer Amerikan dilini İngilizce'den farklı sayarsanız 21 dile çevirisi yapıldı. Bu benim 1982 yılında evren hakkında popüler bir kitap yazmaya karar verdiğimde beklediğimden çok fazladır. Niyetim kısmen kızımın okul ücretlerini ödeyebilmek için para kazanmaktı. Aslında kitap çıkana kadar kızım okulunun son sınıfına gelmişti. Fakat ana neden evren anlayışımızda ne kadar ilerlemiş olduğumuzu düşündüğümü, evreni ve onun içindeki her şeyi açıklayabilecek tam bir teori bulmaya ne kadar yakın olduğumuzu açıklamak istememdi. Eğer bir kitap yazmak için zaman ve çaba harcayacaksam, onun mümkün olduğu kadar fazla insana ulaşmasını istiyordum. Benim daha önceki teknik kitaplarım Cambridge Üniversitesi yayınları tarafından basılmışlardı. O yayın evi iyi iş yapmıştı. Fakat ulaşmak istediğim türden kitle pazarına uygun olmadığını düşündüm. Bu yüzden bir arkadaşımın kayınbiraderi olarak bana tanıtılmış olan yayın temsilcisi Al Zuckerman'la bağlantı kurdum. Ona ilk bölümün taslağını verdim ve bunun havaalanı kitapçılarında satılacak türden bir kitap olmasını istediğimi açıkladım. O bana bu konuda şansım olmadığını söyledi. Bunun gibi bir kitap akademisyenlere ve öğrencilere çok satılabilirdi. Fakat Jeffrey Archer bölgesine giremezdi.